From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City, this is the 176th Semi-Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Şu zaman Hazretleri İsa Mesih Kilisesi'nin 176. Yarım Yıl Genel Konferansı'nın 4. bölümüne bu sabah hoş geldiniz. Bu bölümdeki müziği Tabernacle Chorus tarafından Craig Jessup ve Mac Wilberg liderliğinde John Lewis'in çalımıyla olacak. Koro bu bölümü nasıl da
Gordon B. Hinckley, President of the Church, will conduct this session.
We welcome you this morning.
Bu zaman sizleri İsa Mesih Kilisesi'nin 176. Yarım Yıl Genel Konferansı'nın 4. bölümüne bu sabah hoş geldiniz. Radyo, televizyon, uydu yoluyla bizi izleyen ve dinleyenlere içten selamlarımızı iletiyoruz. Bu yayımların imkanını sağlayan kişilere teşekkür ediyoruz. Aramızda bulunan hükümet, eğitim ve diğer kurumların liderlerini de hoş geldiniz diyoruz. Bu bölümdeki müziği Tabernacle Korosu tarafından Craig Jessup ve Mark Wilmerk liderliğinde John Glonson org çalımıyla olacak. Koro bu bölümü Nasıl da Sağlamdır o temel ile açtı. Şimdi dua canın en içten arzusudur ile devam edecek. Ondan sonra açılış duasını Elder Carl B. Pratt verecek. Açılış duasının hemen sonra koro Cennetteki Babam Beni Sever ile devam edecek.
Our dearest Father in heaven,
sevgili cennetteki babamız,
we come before thee at the beginning of this session.
Bu konferansta ne kadar
for our many generous and rich blessings.
Mutluyuz bize verdiğin bu nimetler için, bu güzel koro için.
Lift our hearts and inspire our spirits to
bizim ruhumuzu yükseltti ve daha iyi olmamızı.
Favorable circumstances in which we meet for this beautiful hall and for the many beautiful chapels throughout the world in which we are met.
Ve bizler bu kilisenin pek çok şubeleri dünya üzerinde için hepsi için teşekkür ederiz. Oğlun için teşekkür ederiz ve bize sonsuz kefareti için teşekkür ederiz. Peygamberimiz için ve 12'ler için, havariler için, 70'ler için, ailelerimiz için binlerce teşekkürler. Gordon B. Hinckley peygamberimizi ve onun yardımcılarını kutsa, onlara kuvvet ve sağlık, mutluluk ver ve devam etsinler işlerine. Sevgili babacığım, bize verdiğin bütün liderlere, dünya üzerindeki bayan ve erkekler bu krallığını kurmada bize lütfen huzur, mutluluk ver bu karmaşalı dünyasında ve biz her neredeyseler bu liderleri koru, onlar senin adına hizmet edebilsinler. Özellikle son zaman azizlerini ve çok şey veren son zaman azizlerine ve misyonerlere, onlar da korunduklarını hissetsinler. Bu onları dinleyen kişileri de kutsa, onların da ruhlarına ve hafızalarını aç ve kalplerini yumuşat, onlar bu güzel bilgileri alabilsinler. Ve oğluna dönebilsinler, İsa'ya. Ve ruhun bizimle olmasını, bu sabah bizimle olmasını diliyoruz. Burada konuşacakların hepimize ve hepimizin kalplerinin ve hafızaların açılmasını ve alçak gönüllülüğümüzü ve daha iyi şeyler yapabilmemiz için tekrar sevgili babacığım, bütün bu nimetler için binlerce şükürler. Bütün bunları kutsal isim İsa Mesih adına söylüyoruz. Amin.
Thank you.
We will now be pleased to hear.
Şimdi birinci başkanlığın birinci yardımcısı Thomas S. Munson'ın konuşmasını zevkle dinleyeceğiz. Ondan sonra 12 havarilerinden Elder Tom Perry dinleyeceğiz. Onun ardından baş çobanlıktan çoban Richard konuşmasını verecek. İlk öğretim genel başkanlığından kardeş Margaret S. Lifford konuşmasını verecek. Onun konuşmasından sonra koro ve bütün topluluk hadi şimdi sevinçle dolalımı söyleyecek. 70'lerden Elder Anthony D. Perkins'i dinlemekten memnun kalacağız. Onun arkasından 12 havarilerden Elder Russell M. Nelson takip edecek. Sonra koro ne kadar sevgi doludur senin olduğun yeri söyleyecek. Başkan Munson.
My dear brothers and sisters.
Buradaki ve bütün dünyadaki sevgili kardeşler. Ben sizin dualarınıza ve inancınıza sığınarak bu göreve ve ayrıcalığa karşı sizlere sesleniyorum. 1959'da merkezi Toronto, Ontario, Kanada olan Kanada Misyon Başkanlığı'na başladıktan hemen sonra aslen Kanadalı Eldon Tanner'la tanıştım. Kendisi yakın zaman içinde 12 havarilerinin kurulu asistanlığına, ondan sonra 12 havariler kuruluna ve sonra 4 kilise başkanlarının yardımcılığına atandı. Kendisiyle tanıştığım zaman Başkan Tanner büyük bir kuruluş olan Trans-Canada boru attı ve Kanada Calgary Destek Başkanı'ydı. İlk karşılaşmamız sırasında Kanada'nın soğuk kasırgalı kış günlerinden havanın haftalarca nasıl sıfır derecenin altında kalabileceğinden ve buzlu rüzgarların nasıl bu soğuk havayı daha çok fenalaştırıldığından bahsettik. Başkan Tanner'a sordum. Batı Kanada'daki yolların ve otobanların hiçbir kırılma ve çatlama izleri olmadan nasıl kış günlerine böyle dayanabildiğinin sebebini sordum. Hiçbir çatlama olmuyordu ve hiçbir kırılma olmuyordu. O şöyle yanıtladı. Bunun cevabını kaldırımın içindeki asıl maddenin güçlü olmasıdır. Bunların güçlü ve kırılmaya dayanıklı olmasını sağlamak için temel katların derine indirilmesi gereklidir. Eğer temel yeterli derinlikte değilse, kışın olan zor hava şartlarına karşı yüzeyler dayanıklı olamazlar. Uzun yıllar boyunca Başkan Tanner'ın açıklamasını ve aramızda geçen konuşmayı sık sık düşündüm. Çünkü onun söylediklerini yaşamımıza uyarlayabileceğimizi anladım. Söylediği gibi, eğer inancımızın temeli derin ve güçlü, doğru tanıklığımız olmazsa, engellenemeyecek ansızın gelen buzlu rüzgarlı felaketlere ve kötü fırtınalara dayanabilmemiz çok zor olabilir. Bu ölümlü hayat bir sınav sürecidir. Bu zaman içerisinde kendimizi kanıtlarız ki cennetteki babamızın yanına tekrar dönebilelim. Bizim sınava tabi edebilmemiz için zorluklarla ve denemelerle yüzleşmemiz gerekiyor. Bu demektir ki eğer inancımızın temeli gerçek tanıklığımız üzerine kurulu değilse, bu tür şeyler bizi yıkabilir ve ruhlarımızın yüzeyi çatlayıp kırılabilir. Başkalarının tanıklığı ve inancının dayanarak çok fazla yol almamız imkansızdır. Doğal olarak kendimizin derin ve güçlü temeli olmalıdır. Yoksa yaşın ansızın gelebilecek kasırgalarına karşı ayakta duramayacağızdır. Hatalı yolları ve hayal kırıklığını seçen çocuğumuz, sonsuz hayata giden yoldan sapmasıyla beraber biz acı çekip kalp kriziyle yüzleşebiliriz. Kendi hastalığımız ya da sevdiğimiz birisinin hastalığı bizi derinden vurabilir. Bunlar bazen ölümle de sonuçlanabilir. Kazalar bazen hiç unutamayacağımız anılar bırakıp, hatta bazen hayatımızı bile paramparça edebilir. Ölüm, yaşlanan kişiye sanki ayağıyla yürürken gelir. Daha yaşam yolculuğunun yarısını bitirmiş olan kişiye de ölüm gelebilir. Ve çoğu zaman ölümlü bir çocuğun kahkahasını da sessizleştirebilir. Bazen sorunlarımıza son gelmeyebilir. Kaybolmuş ümitlerin umutsuzluğu, parçalanmış rüyaların hayal kırıklığı, kırılmış kalplerin acısıyla çevrilmiş durumdayız. İncil'in sözlerine katılarak şunu söylüyoruz. Gilead'da Meryem yok mu? Orada hekim yok mu? Kötümser yaklaşımımızla kendi kişisel şanssızlığımı oluşturuyoruz. Kendimizi kalbi kırık, terk edilmiş ve yalnız hissediyoruz. Böyle hayatın iniş çıkışlarına karşı nasıl bir güçlü temel oluşturabiliriz? İnançlıya söz verilmiş mutluluk için gerekli olacak tanıklığı ve inancı nasıl koruyabiliriz? Devamlı ve sürekli gayretlilik gereklidir. Çoğumuz gözlerimize yaşlar getirecek ve inancımızı devam ettirecek kararlı güçlü ilhamları tecrübe edinmişizdir. Şöyle bir söz duydum. Eğer her zaman böyle bir hislerle dolu olabilirsem, yapmam gereken şeylerde hiçbir zaman zorluk çekmem. Ama bu hisler geçici olabilir. Bu konferans esnasında hissettiğimiz ilhamlar, pazartesi günü azalabilir. Çünkü olağan işlerimiz, okulumuz, ev ve aile işlerimizle karşılaşabiliriz. Böyle şeyler aklımızı kutsallıktan dünyasal işlere yöneltip, eğer izin verdiğimiz takdirde bizim inancımız ve tanıklığımızı yok edebilecektir. Elbette ki yaşadığımız dünya sadece ruhsal ilişkilere ait değildir. Fakat inancımızın temelini gerçek tanıklığımız güçlendirebiliriz. Ve böylece sendeleyip düşmeyeceğiz. Kendi kendimize şu soruyu söyleyeceğiz. Bu dünyada nasıl etkili bir temele sahip olup bunu elimizde tutabiliriz?
May I offer three guidelines?
Bu arayış için üç kılavuz tavsiye edebilirim. Birincisi, dua ederek temelini güçlendir. Dua, canın içten olan arzusudur. Söylenmiş ya da ifade edilmemiş. Dua ettiğimizde cennetteki babamızla gerçek bir diyalog kuralım. Basma kalıp gibi dua etmek kolay gelir. Yani kendinizi ifade ederken küçük ya da anlamsız kelimeleri sarf etmeyin. Ne zaman ki Tanrı'nın gerçek ruhsal bir kız ya da oğlu olduğumuzu hatırladığımız zaman Tanrı'ya ulaşmakta zorlanmayacağız. O bizi tanıyor. O bizi seviyor. O bizim için en iyisini istiyor. Teşekkür ederek ya da şükranlarımızı ifade ederek ve içimizde hissettiğimiz ihtiyacını duyduğumuz şeyleri sorarak içtenlikle ve anlamlı dua edelim. Onun cevaplarını duymaya kulak verelim ki cevaplar geldiğinde farkına varabilirim. Bunu yaptığımız zaman hem kutsanmış hem de güçlendirmiş olacağız. Onu tanıyabilip onu bizim için ne arzu ettiğini anlayabileceğiz. Onu tanırken, onun dileğine güvenirken, inancımızın temeli güçlendirilecektir. Eğer içimizden birisi dua etmek konusunda ağır davranıyorsa, başlamak için en iyi zaman şimdidir. William Cooper bildirdi ki, şeytan en zayıf azizi dizlerinin üzerine gördüğünde ürperir. Aile arası dualarımızı boş vermeyelim. Bu yol günah karşı olan etkili bir silahtır. Böylece bu şefkatle sevinç ve mutluluk sağlayandır. Bu eski söyleyiş hala doğrudur. Bir aile ne kadar beraber dua ederse o kadar beraber kalır. Çocuklarımız için dua eden bir aile örneği olarak aynı zamanda onlara hayatları boyunca ihtiyaçları olan tanıklıkları ve inançlarının temelini kurmak için yardımcı olacaktır. İkinci kılavuzum, kutsal yazıları çalışalım ve böylece düşünelim, gece gündüz düşünelim, Yeşua kitabında söylediği gibi. 2005 yılında yüzlerce ve binlerce son zaman azizleri Başkan Gordon B. Hinckley'nin yıl sonuna kadar Mormon kitabını okuma tavsiyesini kabul etti. 2005'in Aralık ayı bu tavsiyeyi zamanında gerçekleştirmek için çaba sarf eden, saatlerce gayret eden insanlar için bütün zamanların rekoru olmuştur. Bu görevi yerine getirdiğimizden dolayı kutsanmışızdır. Tanıklıklarımız güçlendirilmiştir. Bilgimiz artmıştır. Ben hepinizin kutsal yazıları çalışmaya ve okumaya devam etmeniz için sizi teşvik ediyorum ki bu öğretileri yaşamınızda aktarabilirsiniz. James Finn Baxter'ın şiirinden bir özet alıyorum. Kim öğrenir, öğrenir ama hiç bir zaman bilemez. Kim biçer ve biçer ama harmanı hiç kaldıramaz. Kutsal kitapları günlük çalıştığımız zaman şüphesiz gerçek tanıklığımız ve inancımızın temeli güçlü olacaktır. Alman'ın güneye Mantı ülkesine giderken karşılaştığı Musya'nın oğulları yine birlikte kazandığı sevinci hatırlayalım. Alma bunları uzun bir zamandır hiç görmemişti. Kardeşlerini gördüğü için çok sevinçliydi. Ve onun sevincini de artıran onların Rab'de kardeşleri olmasıydı. Evet, ve onlar gerçeğin bilgisiyle güçlenmişti. Çünkü onlar kutsal yazıları çalışmışlardı ki bu yazıları bilebilsinler. Bizler de yaşamamızı Tanrı'nın yazılarını bilip ona göre yönlendirelim. Tanıklık ve inancın güç temelini inşa etmek için olan üçüncü kılavuz hizmet etmeyi içerir. Bir sabah ofisimi arabayla giderken camında tabela olan bir kuru temizleyicinin yanından geçtim. Tabelada şunu söylüyordu: geçerli olan hizmettir. Bu tabeladaki yazı hiç aklımdan çıkmadı. Ansızın aklımdan neden çıkmadığının farkına vardım. Gerçekten geçerli olan hizmettir. O da Tanrı'nın emrindeki hizmettir. Mormon kitabında soylu Kral Benjamin hakkında okuyoruz. Gerçek alçak gönüllü ilhamlı lider, insanların hizmet etmek istediği arzusunu iletti ve onları doğru yolda gitmeleri için yol gösterdi. İşte size derim ki, ömrümü sizin hizmetinizde geçirdiğimi söylediğim için övünmek istemem. Çünkü ben yalnızca Tanrı'ya hizmet ettim. Ve işte size bu sözleri akıl öğrenebilmeniz ve insanlara hizmet ettiğiniz zaman yalnızca Tanrınıza hizmet edebileceğinizi öğrenebilmeniz için söylüyorum. Geçerli olan hizmettir. Hizmettir ki hepimiz bu göreve çağrıldık. Ve bu görev Rab İsa Mesih'e hizmet etmektir. Yaşam yolculuğunda farkına varacaksınız ki tek başınıza değilsiniz. Başkalarının da sizin yardımınıza ihtiyacı var. Bazıları vardır ki sizin yardımınıza ihtiyacı var. Bazıları vardır ki elinden tutmanız gerekir. Akıllarını teşvik etmek, kalplerine ilham vermek, canlarını kurtarmak gerekir. 13 yıl önce Jimmy Palmer, 12 yaşında çok güzel bir kıza kutsama verme imkanına sahip oldum. Bu kıza kanser teşhisi konmuştu çok korkmuştu ve şaşkındı. Birçok ameliyatlardan ve acı dolu kemoterapiden geçti. Bugün kendisi kanserden kurtulmuş, 26 yaşında çok iyi işler başarmış akıllı birisidir. Kısa bir zaman önce öğrendim ki kızın en kötü zamanlarında geleceğinin biraz acımasız göründüğünde kanser olduğu bacağının birkaç ameliyata ihtiyaç olduğunu öğrenmişti. Genç kadınlar tarafından uzun zamandan planlanmış Salt Lake City'nin 64 kilometre güneyinde bulunan Wasatch dağlarında olan Timpanogos mağarasına doğru zorlu yürüyüşün Jamie imkansız olduğunu düşünüyordu. Jamie arkadaşlarına bu yürüyüşe onun için gitmelerini söyledi. Eminim ki sesinde bir titreme ve kalbinde bir düş kırıklığı vardı. Ama bir genç kadın vurgulu bir şekilde cevap verdi. Hayır Jamie, sen de bizimle geliyorsun. Ama Jamie, ben yürüyemem dedi istiraplı bir şekilde. Jamie, biz seni tepeye kadar taşıyacağız. Ve hepsi de öyle yaptı. Bugün o yürüyüş bir anı, ama gerçekte bu bir anıdan daha fazla bir şeydir. İskoçyalı şair James Berry vurguladı. Tanrı bize anılar verdi ki kendi hayatımızda Haziran ayının güllerine Aralık ayında sahip olalım. Bu değerli genç kadınlar hiçbiri o günü unutamayacak ki sevgili cennetteki babamız onlara yukarıdan gülümseyerek memnuniyetle baktı. Tanrı bizi göreve çağırdığında bizi ona yaklaşmamız için davet eder ve onun ruhunu yaşamamızda hissederiz. Hayatımızda güçlü bir temel oluşturduğumuzda her birimiz onu şu değerli sözlerini hatırlayalım. Korkma, seninleyim. Cesaretini kaybetme. Çünkü ben senin Tanrınım ve sana yardım elini uzatacağım. Seni güçlendireceğim, sana yardım edeceğim ve senin ayakta kalmanı sağlayacağım. Bana sadık kal. Benim gücüm her şeye kadar. Bu nimetler için umarım hepimiz hak kazanırız. Alçak gönülle dua ediyorum. Kurtarıcımız İsa Mesih adıyla. Amin.
While attending a sacrament meeting during the summer months,
yaz aylarında bir kilise toplantısına katıldığımda yaz dönemi için evine dönmüş 3 öğrenciden konuşmalarını dinleme şansı yakaladım. Aralarından bir tanesinin konuşması benim ilgimi çekmişti doğrusu. Kamyon şoförlerinin bol gittiği bir restoranda çalışıyordu bu kız. Yaz güzergahında, yol güzergahında olan bir kamyon şoförü bu restoranda her hafta hem gidiş hem de gelişlerde yemek yemek için duruyordu. Bu durumların sıklığından dolayı kızla kısa süreli konuşma fırsatı buluyordu kamyon şoförü. Genç kıza nereli olduğunu sordu. Kız da sonbaharda başlayacak okula hazırlık için yazın burada çalışacağını söyledi. Ve bu çocuk nerede okuduğunu sordu kıza. Kız da BYU Idaho dedi. Adam okul hakkında daha fazla bilgi almak istedi ki bu da konuşmalarını sevindirici haber hakkında konuşma ortamına kadar taşıdı. Kızın onun üzerindeki konuya ilk yaklaşımı hikmet sözündendi. Başarılıydı. Kız onun sigarayı bırakmasına ikna etmişti. Sonra kızın çalışma saatleri değişti ve ona artık servis yapma şansına sahip değildi. Bu yüzden kız ona kurtuluş planı hakkında daha çok kilise misyonerlerinin dinlediği bir tür müzik yolladı. Birkaç gün sonra bu kız kamyon şoföründen bir not aldı. Kısaca şunu yazıyordu. Sen canavar gibi bir adam yarattın be. Adam çok mutluydu. Garson hanımla kamyon şoförünün arasındaki bu ufak konuşmadan doğan her şeyi bütünüyle bilmiyorum, fakat gerçekten adamın yaşamı bu olaydan etkilenmişti. Sonra kız sevindici haberin güzelliklerinin hakkında insanları haberdar etmenin de ne kadar kolay olduğundan bahsederek konuşmasına devam etti. Günlük yaşamımızın her bir gününde ağzımızı açıp ve insanları bu sevindirici haberin gerçeklerinden haberdar edecek fırsatlarımız vardır ki bu fırsatlar onların burada şimdi ve bu sonsuza dek bereketlendirmeklerini sağlayacaktır. İnsanların birçok sorusu vardır. Nereden geldik? Niçin buradayız? Nereye gidiyoruz? Cennetteki babamız tabii ki bize bir plan verdi. Ve tabii ki o da bu planın yazarıdır. Sevindirici haberimizi Vaz Et kitabından aktaracak şimdi. Allah ruhumuzun babasıdır. Tam olarak onun çocuklarıyız ve o bizi seviyor. Bunu dünyada doğmadan önce babamızın ruhsal çocukları olarak gökte yaşadık. Fakat cennetteki babamız gibi değildik, ne de olabilirdik fiziksel vücuda sahip olmadan, bu olumlu dünyada yaşama deneyimi olmadan, onun sahip olduğu bereketlerden zevk alamazdık. Allah'ın bütün maksadı, yani onun görevi ve şöhreti her birimizin onun bereketlerinden zevk almamızı aktif kılmasıdır. Bu amacı gerçekleştirmek için kusursuz bir plan sağlamıştır. Bugün dünyada insanlar halen hayatın en basit temel konularına yanıt bulmak için çabalamaya devam ediyor. İşte buraya, yok işte oraya. Yakarmaları sadece daha sesli olmaya başladı. Ve çoğu zaman daha da fazla şaşırtıcı olmaya başlamıştı. Teknolojinin şimdi bütün dünyayı kapsayan bu mesajları, hava dalgaları ve ağır boyutlu kablo hatları sayesinde yaymasıyla karşılıklı daha da arttı. Daha fazla değişik mesajları yayınlamak için birçok yol vardır. Tahmin ederim insanların kafalarının karışmış olması sürpriz olmamalı. Yüzyıllar önce Paulus bir kehanette bulundu. Çünkü öyle bir zaman gelecek ki sağlam öğretiye dayanamayacaklar. Kulaklarını okşayan sözler dinleyebilmek için çevrelerine, kendi arzularına uygun öğretmenler toplayacaklar. Kulaklarını gerçeğin sesine tıkayacak, dönüp efsanelere dalacaklar. Karıştırmamalıyız. Yaşamın amacı ilgili karışık sorulara yanıt kılavuzluğumuz için insan oğullarına verilmiştir. İlk kez yaşamın amacını doğmadan önce duyduk ki bunu kutsal kitap bizim ilk durumumuz diye adlandırır. Bu birinci durumda nelerin olduğu açıkça anlaşılmamaktadır. Fakat biz biliyoruz ki Allah'ın çocukları olarak o ruhsal dünyada yasak yaşadık ve bu dünyevi vücut beden içinde ruhumuza yer sağlama fırsatı hazırlıkları için belirli yollar kat ettik orada. Ayrıca biliyoruz ki göklerdeki baba bu dünyanın amacını anlatması için bizimle bir toplantı yaptı. Hayat amacı planını ya kabul etme ya da reddetme fırsatına sahip olmuştuk. Baskıyla bir şey yapılmadı üzerimizde o zaman. Bu planın asıl maksadı insanoğlunun artık kendini kurtarma fırsatını gerçekleştirmesiydi bu dünyada. Tabii ki Allah'ın yardımıyla. Bu planı nasıl takip edeceğimizi ve günah ve ölümden nasıl kurtulabileceğimizi öğretmesi için bir de lider seçildi. Efendi bize bunu Hazreti Musa'ya da anlatırken şöyle diyordu. Başlangıçtan beri benim biricik bir seçilmiş olan, hey benim biricik oğlum, bana dedi ki, baba senin arzun yerine getirilecek ve şöhret de senin olacak. En büyük kardeşimiz olan İsa Mesih, babanın tasarlanmış olduğu planın koruyucusu olarak lider oldu. Ve biz de bu planı ve şartlarını kabul ettik. Bu seçenekle dünyaya gelme, ikinci durumumuza gelme hakkını kazandık. Allah, Adem ve Havva'yı kendi şeklinde et ve kemik olarak yarattı. Ve onlara Adem bahçesine yerleştirdi. Onlara iki seçenek verilmişti. Ya Adem bahçesinde kal ya da iyilik ve kötülük bilgisini açacak olan ağaçtaki meyveyi ye ki bu şekilde ölümlü olma fırsatı yakala. Mücadele etmeyi kabul ettiler meyveyi tattılar ve böylece ölümlü oldular ve fiziksel ölüme maruz kaldılar. Onların seçeneklerinden dolayı olumlu hayatın bütün zorluklarını ve imtihanlarını tecrübe edeceklerdi. Ölümlü hayatta iki amaç vardı. Birincisi, başka türlü edinemeyeceğimiz tecrübeleri bu şekilde elde etmek. İkincisi, et ve kemiğe bürünmek. Her ikisi de insanın varoluşu için çok gerekli amaçlardır. Şimdi test ediliyoruz Allah'ın dediklerinin yerine getiriyoruz. Getiriyor muyuz yoksa getirmiyor muyuz diye. Bu emirler bizim sevindirici haberimizin ilkeleri ve yasalarıdır. Ve İsa Mesih'in haberini içerirler. Her bir ilke ve yasaların bizim test edilmemizde büyük payları vardır. Ki bu bizim cennetteki babaya geri dönmeye ve onun gibi olmaya doğru hazırlar. Elder Bruce McConkie uzun ve dar çizgiyi nasıl takip edebileceğimizi şöyle dile getirdi. Düşündüğüm şudur ki, dünyasal tecrübelerin her bir sahasında nerede durduğumuzu belirlemektir ihtiyacımız olan. Sonra temiz ve sade olan bütün konseptlerin geneline dayanarak bu sahada veya o sahada deneme süresini geçmek için nasıl yaşayacağımızı kararlaştırma yapmaktır. Eğer doğru kararlar alırsak, sonsuz hediyelerin verildiği yere gideceğiz. Ama doğru kararlar almazsak, o zaman da hazırlanmakta olan krallıkta seviyesi daha az ve alçak bir yere gideceğiz. Kilisemizde bu düz ve dar yolda olan, uğraşan, çabalayan ve doğruyu yapmaya istekli olan herkes, babanın krallığındaki sonsuz hediyelere doğru gidecek. Fakat bu insan tabii ki %100 mükemmel olmayacak bu dünyada. Eğer bu dünyadan göçerken halen o dar ve düz yolda ise o zaman olur. Bunların hepsi İsa Mesih'in sayesinde mümkün oluyor. O babanın bu sonsuz planının odak noktasıdır ki o insanlık uğruna bir lokma olarak adanmıştır. Allah o biricik oğlunu Adem ve Havva'nın düşmüşlüklerinin üstesinden gelebilmek için yolladı. O yeryüzüne bizim kurtarıcımız ve kefaretçimiz olarak gelmiştir. O kendi yaşamını feda ederek bizim için bedensel ölümün üstesinden geldi. Çarmıhta öldüğünde vücudu bedeninden ayrıldı. Üçüncü günde ise vücudu ve ruhu yeniden sonsuza dek bir daha ayrılmaksızın bir araya geldi. Bu dünyadaki yaşamın bir limiti var. Biz de bedenimizin ruhumuzdan ölümlü ayrılabileceği bir gün gelecek. Fakat İsa Mesih'in dirilmesinden dolayı bu dünyada iyi veya kötü şeyler yapmaksızın hepimiz dirileceğiz. Ebedilik cennetteki babanın her biri çocuğuna verdiği bir hediyedir. Ölüm yeni ve daha iyi bir hayata geçiş kapısı olarak görülmelidir. Bu şansı dirilişle beden ve ruh yeniden birleşecektir. Ölüme veya acıya asla sahne olmayacak, et ve kemikten ölümsüz, kusursuz bedenlere sahip olacağız. Fakat bir dahaki hayatta hangi kategoride olacağımız da tabii ki bu dünyadaki performanslarımıza bağlı olacaktır. Sadece kefaret hediyesi ve sevindirici haberi olan itaatkarlığımız sayesinde Allah'a geri döner ve onunla yaşayabiliriz. Kurtarıcının dirilişinden sonra havariler onun bu kudretli mesajını bütün dünyadaki uluslara vaaz vermeleri için yola çıktılar. Kurtarıcımızın misyonunu insanlara öğretirken çok yolculuk yaptılar. Büyük bir Hristiyan hareketi birçok ülkeye doğru sıçramaya başladı. Fakat kilise genel bir düşüşe doğru kaymıştı ki böylece rahipliğin birinden birine atanması da bozulmuştu. Yeryüzünde ruhsal kuralları işleyecek yetkililer sonra yetkililikler sona ermeye başladı. Yavaş yavaş ilhami olan insanlar bir reformasyon getirmeye başladılar. Başkan Hinckley bunu daha parlak bir günün şaka olarak, şafa olarak tanımladı ve dedi ki, her nasılsa o uzun karanlık zamanda bir mum yandı. Rönesans çağı beraberinde öğrenmenin, sanatın ve ilimin güllerini de getirdi. O günlerde Allah'ın ve onun ebedi oğlunun bilgelikleriyle cennete doğru bakan cesur ve cesaretli erkek ve kadınların harekatı başlamıştı. O çağı biz reformasyon olarak adlandırıyoruz günümüzde. Ve sonra birçok nesil bu dünyadan geçtikten sonraki onların birçoğunun hayatı çelişme, karanlık ve kötülük içinde geçti. Yeni bir restorasyon başlamıştı. Bu yeni yüce haber Allah'ın ve oğlu İsa'nın Yusuf çocuğa görünmesiyle başladı. Bu bütün zamanların dönemdeki şafak yeryüzüne geldi. Bütün önceki dönemlerin iyileri, güzellikler, ilahilikleri bu yeni zamanda tekrar yenilenmişti. İlk görüşün şanlı olayını takiben kutsal kayıt olan Mormon kitabı Yusuf Smith'e teslim edildi. Every one of his children is included. All men have the same origin and equal possibility to fulfill their eternal destiny. The Book of Mormon prophet Amulek testifies that the words of Christ. Mormon kitabında Alma şöyle kurtuluş getireceğini şöyle sözlerine şöyle başlamıştı. Ve öyle oldu ki Korihor, Alma ve başka hakim huzuruna getirildiğinde Gideon ülkelerinde yaptığı gibi aynı şekilde konuşup kurdu. Evet, küfür etmeye devam etti. Eğer tövbe edip kalbini yumuşatırsan Tanrı'nın kurtuluşu sana getirilecektir. İşte bu hayat insanın kendini bir dahaki hayata hazırlamasıdır. Let us be no more tossed to and fro by every worldly wind of doctrine of men. We declare to the world that the heavens. Biz bütün dünyayı bildiriyoruz ki gökler açıktır. Ve Allah'ın doğru planı tekrardan insanlara bildirilmiştir. Zamanların bütünündeki olan dönemde yaşıyoruz şimdi. Allah'ın başlangıçtan başlayarak ve günümüze bu son döneme kadar göndermiş olduğu tanıklık yaptığımız kutsal yazılarla olan bir günde yaşıyoruz. Kanıtlar belgelenmiştir. Allah'ın çocukları için düzenlendiği bu kurtuluş planını bilmeden, bu olumlu dünyada belli bir amacı olmadan dolaşmak yalnızlıktır. Fakat bizi Allah Baba yalnız bırakmadı. Bize cennetteki bereketleri vermek için bizle ciddi anlaşmalar yaparak, tabii ki itaatkarlığımıza bağlı olarak kendini bağladı. O hatırlayın. Hatırlayın ki bu şeyler doğrudur. Çünkü Allah bu sonsuz doğrulukları bize bildirdi. İsa Mesih'in adıyla. Amin.
In front of this vast worldwide audience, and with some reservation, I make a personal confession. I do this as an introduction to the subject that has weighed heavily on my mind for some time. In 1955, after my freshman year of college, I spent the summer working at the newly opened Jackson Lake Lodge, located in Moran, Wyoming. My mode of transportation was a 14-year-old 1941 Hudson automobile that should have received its burial 10 years earlier. Among the other identifying traits, the floorboards had rusted so badly that if not for a piece of plywood, I could have literally dragged my feet on the highway. The positive is that unlike most 14-year-old cars in this time period, it used no oil. Lots of water in the radiator, but no oil. I could never figure out where the water went and why the oil continually got thinner and thinner and clearer and clearer. In preparation for the 185-mile drive home at the end of the summer, I took the car to the only mechanic in Moran. After a quick analysis, the mechanic explained that the engine block was cracked and was leaking water into the oil. That explained the water-oil mystery. I wondered if I could get the water to leak into the gas tank, I would get better gasoline mileage. Now the confession. After the miracle of arriving home, my father came out and happily greeted me. After a hug and a few pleasantries, he looked into the back seat of the car and saw three Jackson Lake Lodge towels, the kind you cannot buy. With a disappointed look, he merely said, "I expected more of you." I hadn't thought what I had done was all that wrong. To me, these towels were a symbol of a...
Bana göre o havlular lüks bir otelde bütün yaz boyunca çalışmanın haklı bir karşılığı olan bir sembolüydü. Buna rağmen havluları aldığım için babamın bana olan güvenini kaybettiğimi düşünerek adeta yıkılmıştım. Bir sonraki hafta sonu arabamın zeminindeki tahta kaplamayı düzeltip radyatörü su ile doldurduktan sonra Jackson'a gidip 3 havluyu geri verebilmek için gidiş dönüş 500 kilometrelik bir yolculuğa çıktım. Babam Jackson'a niye gittiğimi sormadı, ben de anlatmadım. Bir şey söylemeye gerek yoktu zaten. Bu yolculuk pahalı ve eziyetli olmakla beraber bir dürüstlük dersi olarak hayatım boyunca hatırımda kalacaktı. Bazen gazetelerde kaybedilmiş bir cüzdanın veya yüklü miktarda paranın sahibine bir genç veya iyi niyetli bir vatandaş tarafından geri verildiğini duyuyoruz. Benzeri beklenmedik davranışlar basın tarafından çok önemli olaylar olarak sunuluyor.
We read and hear of widespread cheating in our schools, with more concern about receiving a grade or a degree than learning and preparation. We hear of students who have cheated their way through medical school and are now performing complicated procedures on their patients. The elderly and others are victims of scam artists, often resulting in the loss of homes or life savings. Always, this dishonesty and lack of integrity is based on greed, arrogance, and disrespect. In Proverbs, we read, "Lying lips are an abomination to the Lord."
Proverbs'lerde okuyoruz ki, yalan söyleyen dudaklar Tanrı'yı tiksindirir, ama doğru söyleyen zevk verir. Alma, anti-nefi lehi olarak bilinen doğruyu bulmuş Lamanlar hakkında şöyle yazmıştı. Onlar nefiller arasındaydı ve Tanrı'nın kilisesine gidenler arasındaydı. Onlar Tanrı'ya ve diğer insanlara karşı coşkunluklarından dolayı ayırt ediliyorlardı. Çünkü mükemmel derecede dürüst ve başları dikti ve Mesih'e inançları kesindi. Hatta sonsuza kadar. Yaklaşık 30 yıl önce özel sektörde çalışırken ortak çalışma arkadaşlarımla birlikte Chicago O'Hare havalimanındaydık. Bu kişilerden bir kişi şirketini onlarca milyon dolara yeni satmıştı. Başka bir deyişle fakir değildi. Bir gazete bayinin önünden geçerken bu şahıs makineye 25 saat attıktan sonra makinenin kapağını açıp bizlerle fiyatları ödenmemiş gazeteleri vermeye başladı. Bana gazeteyi verdikten sonra makine 25 saat atıp karşımdakini rencide etmemek için şaka tonlu bir şekilde "Cem, 25 sent pahasına olursa olsun bütünlüğünü koruyabilirim. Bir dolar atar mıydım emin değilim ama 25 sent için hepsi bahsi bile olmaz değil mi?" Fark ettiğiniz gibi 3 havluyu ve bozuk 1941 model Hudson'a unutmamıştım. Birkaç dakika sonra aynı gazete bayinin önünden geçtik. Fark ettim ki Jim aramamızdan ayrılmış, makine 25 sentler atıyor. Sizlere bu makineyi, bu hikayeyi anlatmamın nedeni kendimin olağanüstü dürüstlüğünü göstermek değil. 3 havlu ve 25 centlik bir gazeteden öğrendiğim dersin önemini vurgulamak için. Eğer bir insanın yüreğinde dürüstlük ki, bu dürüstlük insanın evinde gördüğü örneklerden öğreneceği, aynı kurtarıcımızın öğrettiği gibi erdemli bir dürüstlük olmalıdır. Yoksa iş dünyasında, okullarda, evde veya herhangi bir yerde bu insanın dürüst olması mümkün değildir. Önemli ve kalıcı dersler genellikle basit örnekler öğretilir. Hatta 3 havlu ve 25 centlik gazetede gibi basit örnekler. Eğer basit dürüstlük dersleri, örneğin komşunu kendin kadar sev ve başkalarına kendin davranmasını istediğin gibi davran gibi dersler genç yaşta ve evde öğretilirse bugün dünya nasıl olur da diye düşünüyordum. Dürüstlük ve bütünlük Hristiyan bir hayatın temelidir. Son zaman izleri için dürüstlük ve bütünlük Tanrı'nın kutsal toprağına gelebilmek için şarttır. Dürüstlük ve bütünlük tapınakta yaptığımız sözleşmelerin içindedir. Her pazar kurtarıcımızın kutsal sembollerini yiyip içerken yenilediğimiz temel ve kutsal sözleşmeler dürüstlük ve bütünlüğü de içerir. Son zaman azizleri olarak kutsal yükümlülüğümüz hem dürüstlük ilkelerine bağlı olarak yaşamak hem de çocuklarımıza 3 havlu veya 25 centlik gazete gibi basit derslerle bu ilkeleri öğretmektir. Dürüstlük ve bütünlülük günlük yaşamımızı yönlendiren en temel değerler olmalıdır. Ne zaman dürüstlük ve bütünlüğün kutsal ilkelerine sadık kalırsak, inançlarımıza ve kendimize de sadık kalmış oluruz. Dua ediyorum ki son zaman azizleri dünyanın en dürüst insanları olarak bilinsinler. Antinefil lehililer hakkında söylenilen şu söz bizim için de geçerli. Mükemmel bir şekilde dürüst ve her koşulda başımız dik olalım ve Mesih'e inancımız için kesin ve sonsuz olsun. İsa Mesih'in adıyla. Amin.
While I have been serving in this hizmet ederken ben birkaç yeni arkadaşıyla tanıştım. Bu Eliza. Beraber ilk öğretim şarkıları söylüyoruz. Lucas ve kız kardeşiyle tanışın. Lucas İspanyolca imam madenlerini öğreniyor. Caitlin tamamen çekince ama meraklıdır. Ben ilk öğretim sınıfa girerken o kaç yaşındasınız diye sordum. İlk öğretimde Martha'nın yanına oturdum ve o kolunu benim koluma doğru sardı. Bu çocukların yüzündeki ışığı fark ettiniz mi? Eviniz veya etrafınızdaki oturan çocuklar kimdir? Onlara bakın, onlara düşünün. Kurtarıcı öğretiyor ki Tanrı'nın krallığına girmek için bizim bir çocuk gibi uysal, yumuşak huylu, alçak gönüllü, sabırlı, sevgi dolu olmamız gerekiyor. Fakat inanç dolu çocuklar bizi gelirler. Onlar düşen bir dünyanın zorluklarını göz geriyorlar. Bu çocukların gözlerindeki inancın ışığını tutmaya yardım etmek için ne yapmalı? Biliyoruz ki çocuğun hayatında hiçbir şey doğru ailenin yerini alamaz. Ama bugünkü dünyada çocukların sadece sadık anne ve babası olması gerekmiyor. Ancak hepimizi koruması, öğretmesi ve sevmesi gerekiyor. Kardeşlerim, çocuklara korumak, onların hayatlarına ruhu davet eden ve yüreklerinde onlayan bir ortam sağlıyoruz. Bu otomatikten aldırmazlığın herhangi bir formunu, ihmalini, kötüye kullanmasını, şiddetini veya sürülmesini ortadan kaldırıyor. Ve kötülük durumu daha ciddiyken çocukları bazen zararlı durumlardan da koruyoruz. Örneğin çok yüksek veya çok alçak beklentiler, şımartıcılık, kafalarını karıştırmak ve kendini düşünmek. Her ikisi de çocuğun edilgeliğini, güvenilirliğini ve kutsal ruh tarafından yönlendirildiği karartır. Çocuklar başka bir zaman sevindirici haberin gerçeklerini daha kabul ediyorlar. Ve kurulmuş çocukluğu doğruyu seçmesi gerçek öğretmek ve güçlendirmek için çocukların başına gelecek hayatı bir fırsattır. Ne öğrettiğimiz bilmek kolaydır. Kutsal yazılar ve bizim peygamberlerimiz çocuklarımıza ne öğrettiğimiz gerektiğini alçak bilgiler. Nefi bu ayette dedi ki, ve biz Mesih'ten konuşuruz, Mesih'te seviniriz, Mesih'i vaz ederiz, Mesih hakkında peygamberlik ederiz ve peygamberliklerimizi yazarız. Öyle ki çocuklarımız günahlarının bağışlanması için hangi kaynağa bakacaklarını bilsinler. Mesih ve onun sevindirici haber hakkında öğrettiğimiz bilirken nasıl bunu yapıyoruz? Peygamberimizin danışmanı takip edin ve ailenizde aile duası, kutsal yazı etüdü ve aile ev akşamı için zaman bulun. Danışmanı o kadar sıkıntı mı duyduk ki çok basit gibi geliyor veya o kadar meşgulüz ki daha bir şey eklemek çok kompleks hissediliyor. Aile ibadet etkili görünmediği zaman bile tek bağlılık cennet pencereleri açtı ve Rab nimetleri davet ettiğini tanıklık ediyorum. Aslında kişisel bağlılık ve hayatımızın her bir parçasındaki örnekler çocuklarımız için büyük bir sevindirici haber dersidir. Bu yüzden öğren ve sevindirici haberi uygula. Bilmediğimiz ve yaşamadığımız ilkeler öğretmeyiz. Kim olduğumuzu ve kalbimizde neyin olduğunu çocuklar tarafından düşündüğümüzden daha hızlı fark edilirler. Bu yüzden çocukları sevin. Çünkü hepimiz yardım edebiliriz. Etrafınızdaki çocukların farkını varın ve isimlerini öğrenin. Ve sonra davet edin, dinleyin, destek verin, yol gösterin, büyütün, hizmet edin ve tanıklığınızı paylaşın. Sizin sevginiz bir tane çocuğun kurtarıcının sevgisini götürmesine yardımcı olur. Vasile zamanını çoğunu sokaklarda harcayan ve ailesi tarafından doğruluk bulmak için destekleyemeyen bir çocuktur. Kasabasında kilisenin bir dalını buldu ve kilisedeki her aktiviteye geldi. Ve ayrıca 3 erkek kardeşlerini de kiliseye getirdi ve diğer arkadaşlara ona ilk öğretimde katıldı. Aslında bir keresinde o yöredeki en büyük ilk öğretim kilise üyesi olmayan bu ufak çocuklardan kurulmuştu. Doğruluğa doğru yönelttiler ve sevindirici haber ışığın onlar yüzlerinde yansımaya doğru başladı. Onlar o ufak branşın üyeleri ve gençlerin misyonerleri, öğretmeleri ve rahip liderleri tarafından hoşça karşılandı, korundu, öğretildi ve sevildi. Etrafınızdaki veya ilk öğretim sınıftaki çocukların düşünün. Branşınızdaki veya mahallenizdeki çocuklar kim? Vasile gibi size ihtiyacı olan birisi var mı? Onlar gibi çocukları ve erkekleri düşündüğümde kurtarıcının bu kıtayı ziyaretindeki alıntılardan büyük umut kavruyorum. Kurtarıcının görünmesinden önce hatırlarsınız fırtınalar, depremler, yangınlar, kasıgılar ve 3 gün derin karanlık vardı. Sık sık böyle durumlarla karşıya kalan çocuklar hakkında düşünür duruyorum. Ve sadece ailelerin kalbindeki endişe ve korkuyu kafama canlılar bilirim. Ve sonra kurtarıcı görünür ve topluluğa çocukların ona getirmelerini emreder. O aileler çocukların kurtarıcı götürmek için ne kadar hevesli olmalıydılar. Sonra kurtarıcı çocukların üzerinde ağlarken ve onlara kutsarken aileleri onu izledi. O bir babaya çocuklar için dua etti ve melekleri çocuklara hizmet etmeleri için yanına çağırdı. Bu olay bizi kurtarıcının yüce korucuyu, öğretmen ve sevginin ve iyileştirmenin biriktirmenin sonsuz kaynağı olduğunu hatırlatıyorum. Bugünün karanlığı etrafımızı sararken ayrıca çocuklarımızı kurtarıcıya getirmemiz emredildi ve Elder Ballard bizi şöyle diyerek hatırlıyor. Bizler bugünün çocuklarını sevgi ve inanç ateşiyle cembelemek için Allah tarafından tayin edildi ki onlar kim olduğunu anlayalım. Kardeşlerim, bir anevi ilk öğretim lideri olarak biliyorum ki çocuklara olan bu işte hiç kolay değil. Çocuklara kırmak, öğretmek ve sevmek zahmetli, sık sık zor, bazen yürücü olabilir ve zaman zaman çabalarımızın meyveleri uzun bir zaman bekleyebilir. Çünkü çocuklar kurtarıcıya getirmek kolay olmadığından ona kendimiz gitmeliyiz. Onu ve onun ruhunu bize yardım etmesi için aradığımızda biz bir mucize göreceğiz. Bizim kalbimizin değiştiğini farkına varacağız ve biz de bir çocuk gibi uysal, yumuşak, huylu, alçak gönüllü, sabırlı, sevgi ve sevgi dolu olacağız. Biz de sevindirici haberin ışığını çevremizde yansıtacağız. Kurtarıcının bu sözleri anlayacağız. Her kim bir ufak çocuğu benim ismimle alırsa beni almış olur. Kurtarıcıyı seviyorum ve onun benim ve sizler ve çocuklar için kurtarıcı gücüyle tanıklık ediyorum. İsa Mesih'in adıyla. Amin.
This is the 176th semi-annual general conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Children in pure faith proclaim.
Saf imanlı küçük çocuklar, Rabb'e inanıp onun sonsuz baba olduğunu ve oğlu İsa Mesih'i ve kutsal ruhun varlığını beyan ederler. Fakat zaman zaman biz yetişkinler bu basit beyanın gücünü fark edemeyiz. Şeytan bütün doğrulukların düşmanıdır. Rabb'in üçlü birliği ve onlarla olan ilişkilerimiz konusunda hep şüpheler eker. İsa Mesih'in son zamanlarda imanı bütün kişilerin bile buna kanacağını söyler. Şeytanın Rabbin kutsallarını nasıl tuzağa düşüreceği şu üç örneği göz önünde tutun. Tuzak 1. Doğru bildiğin şeyi yanlışmış gibi gösterme tuzağı. İmanlı genç bir kişi başkalarının umduklarını veremediğini hisseder. Evde, okulda hep eleştirilir. Neredeyse hiç övülmez. Popüler medya dünyası bu bayana güzel ve yeterince akıllı olmadığını söyler. Bu genç bayan her gün kendisinin cennetteki babanın sevgisine, İsa Mesih'in kefaretine ve kutsal ruhun yönlendirmesine layık olup olmadığını sorgular. İkinci tuzak, kusurlarını oldukça abartma. Sıradan bir misyoner Rabbin arzularını gereğince yerine getirmediğini ve cennetteki babanın yargısının haşin olacağını farz etmesi. Kurtarıcı İsa Mesih, diğer herkesin günahlarını affedeceğini, fakat yalnızca bu sıradan misyonerin kendisinin affedilmeyeceğini ve Kutsal Ruh'un önderliğinin onun mükemmelleşmesinde bulunmayacağını zannetmesi. Üçüncü tuzak, gereksiz suçluluk hissi. Orta yaşlı bir anne, sevgi dolu bir arkadaş, imanlı kilise hizmetkarı ve sık sık tapınak patronu bir bayan düşünün. Fakat bu bayan yıllar önce tövbe ettiği halde ve tamamen kilise yetkililerince günahlarının bağışlandığının bildirilmesine rağmen kalbinde hala kendisinin affedilmemiş hissetmesi, kendinden şüphe etmesi. Cennetteki babanın onun kabul ve sonsuz yaşam umudu yitirmesi. Şayet siz de içinizde böyle duygular gelirse bu iyi azizler gibi hepinizi küçük bir çocuk gibi olmaya davet ediyorum. Ve baba ve oğlun büyük ve muhteşem sevgisi ve dünyayı kurtaracağını tekrar hissedin. Küçük çocuk gibi çocuksu saf imanlı olun. Cennetteki babanın ve İsa Mesih'in mükemmel sevgisi, şeytanın tuzakları olan suçluluk, mükemmel olamama ve doğru bildiğin ve yaptığın şeyi yanlış gibi gösteren, tamamen ayırıp uzaklaştıracaktır. Atasözleri bize şunu öğretir. Kalbinde düşündüğün şeysin. İlave olarak size tavsiyem, sürekli dua edin, sürelerinizi çalışın, kilise ve tapınak katılımlarınızı yapın. Bu beş değişimde düşüncenizde ve kalbinizde Rabbin sevgisinin ne kadar şefkatli olduğunu hissedeceksiniz. Öncelikle kendinizi cennetteki babanın en değerli çocuğu olduğunuzu görün. Ben Rabbin çocuğuyum ve o beni buraya gönderdi. Küçük çocuklar bilir. Siz unutmuş olabileceğiniz gerçeği. Sizler cennetteki babanın biricik kız ve erkek çocuklarısınız. Sizleri kendi imajında yarattı. Sizler o kadar değerlisiniz ki İsa Mesih kendi hayatını sizler için feda etti. Rab babamız hatalarınız ve ümitleriniz için sonsuz merhametlidir. Sadece şeytanın sesi sizin değersiz olduğunuzu fısıldar. Karşılaştırma yaparsanız Kutsal Ruh size Rabsel elem, tövbe ederek neşe ve umuda dolup olmaya çevirebilirsiniz. Şayet değersiz hissederseniz hatırlayın ki her ruh Rabbin gözünde çok değerlidir. Kendiniz hakkında tekrar tekrar olumsuz düşüncelere kapılmayın. Bu düşüncelerden uzak durun. İkinci olarak çilelerinizi, yüklerinizi İsa Mesih'in Mesih'e verin. Zorluklarla karşılaştığınızda ve sizden çok şey beklendiğinde savaşa yalnız gitmeyin. Küçük bir çocuğun örnek alın. Dizlerinizi kırın ve dua edin. İsa Mesih bize emretti. Her düşüncenizde bana bakın. Şüphe etmeyin. Korkmayın. Şüphe, korku ve endişe, belirtiyorum ki tüm yüklerinizi, günahlarınızı ve kuruntularınızı biz üzerimize alıyoruz. Düşüncenize engeller geldiğinde doğru olanı yapıp yanlış gibi hissettiğinizde şöyle söyleyin. Her şeyi İsa Mesih'in aracılığı ile yapabilirim. O beni güçlendirir. Şayet her şeyi neşe içinde yaparsanız, gücünüz yettiğince ve geri kalanını Rab sizin için yapacak ve her şey sizin için yolunda gidecektir. İsa Mesih'e bana gelin. Bütün işleriniz ve ağır yüklerinizle ben sizi rahatlık ve huzur vereceğim diye söz verdi. Yüklerinizi Rab'be verdikçe ruhun huzurunu hissedeceksiniz. Üçüncü olarak, kendi günahlarınızı affedin ve suç aramayın. Cennetteki baba bu hayatta sizden tamamen mükemmel olmanızı beklemiyor. O biliyor çocukları bu ölümlü dünyada yaşadıkça hatalar yapacak. Fakat Rab dünyayı çok sevdi. Mutluluk planı bize merhametli bir kurtarıcı sağladı. İsa şöyle söyledi, ben Rab affedeceğim her kimi affedeceksem. Fakat siz, sizden istenen bütün insanoğlunu affetmeniz. Kendinizden başlayın affetmeye ve başkalarını da affedin. Şayet Rab bütün bizim hatalarımızı bir daha hatırlamayacaksa neden biz hatırlayalım ki? Zamanınızı ve enerjinizi geçmişe harcayarak boşa harcamayın. Ben size cennetteki babanın varlığına tanıklık ederim ve o çocuklarına büyük ve muhteşem sevgiyle uzanır. İsa Mesih, Peygamber Zenek şöyle söyledi. Cennetteki babamız oğlu İsa Mesih'in kefareti gücü sınırlanmasından hoşlanmaz. İsa Mesih olan imanımızı geliştirdikçe ruhlarımız silinir. Hala suçlarım samimi bir tövbeyle rahiplik yetkisi olan liderlerden bize değerli olduğumuz sözlerimize kulak verin. Dördüncü olarak her zaman sonsuz yaşamı ümit edin. Şayet hep geçmişteki günahlarınızı düşünürseniz karakteriniz bozulur. Ve Rabbin diğer kutsamalarına ulaşabilmenizi bu zayıf karakterler engeller. Yaşlı Alman'ın deneyimini hatırlayın. Gençlik yıllarında King Noah'ın değersiz rahibi olarak Rabbin gözünde kötü olan çok şey yaptığını belirteyim. Daha sonra cidden tövbe etmeme neden oldu. Daha da belirteyim. Alman'ın tövbesi İsa Mesih'in kefareti ile kabul edildi ki ve onun sonsuz merhametinde Alma peygamber oldu ve sonsuz yaşam sözü verildi. Şayet yapabileceğinizin en iyisini yaparak tövbe edin. Sizler de İsa Mesih'in kefaretinde Rabbin en yüksek güneşsel cennetine ulaşabilirsiniz. Beşinci olarak her günde neşe bulun. Neşe elde etmenin diğer bir yolu hizmet etmektir. Başkalarına yardım ederek meşgul olursanız daha az ızdırap çekersiniz. Kendi problemlerinizi unutursunuz. Mesih açıkça şöyle öğretti. Her kim ki hayatını koruduğunu düşünüyorsa kaybedecek. Her kim ki benim adımı ve kutsal mesajımı hayatını feda ederse aynen korunacak. Bir çocuk gibi olumlu ve ümitkar olup bir yetişkin gibi kötülüğü ve olumsuzluğu terk ettikçe bu yaşamdan ve deneyimlerimizden sonsuz zevk alacaksınız. İyimserlik Rabbin sonsuz sevgisini hayatınızın her aşamasında bizimle olduğunu gösterebilmemizi sağlar. En sevilen ilahi şöyle der, Rabbin size olan kutsamalarını sayın. Ben size cennetteki babanın varlığına tanıklık ederim ki o çocuklarına büyük ve muhteşem sevgiyle uzanır. İsa Mesih'in bizi günahlarımızdan ve endişelerimizden ve doğru yaptığımız şeyleri kötü gibi hissetmemizden koruyan ilahi bir güç olduğuna tanıklık ederim. Son zaman azizleri sizlerin imanı ve değerliliğiniz konusunda şeytanın tuzaklarını ve pişmanlıklarını, suçlarınızı hatırlayacağı zamanda kutsal ruhun size yol göstereceğini tanıklık ederim. İsa Mesih adıyla amin.
My beloved brothers and sisters.
Değerli kardeşlerim, inancınız, sadakatiniz ve sevginiz için teşekkür ediyorum. Tanrı'nın bizim nasıl olmamız ve ne yapmamızı istemesinden dolayı büyük bir sorumluluk taşımaktayız. Vukat'ta bir faaliyetin parçasıyız. Dağılmış İsrail'in toplanması. Bu öğretiyi konuşmamın nedeni Tanrı'nın kurtuluş planından bu konunun sade bir önemi olduğundandır. Eskiye dayanarak Allah İbrahim babamının soyunu seçilmiş insanlar yapmak için verdiği sözle kutsamıştı. Bu anlaşmayla ilgili referanslar kutsal kitapta mevcuttur. Bu anlaşmaya dahil olanlar ise Allah'ın oğlunun İbrahim peygamberin soyundan geleceği, belirli topraklar miras edilerek uluslar ve dünyadaki insanlar onun tohumunu sayesinde kutsanacak ve daha nice sözler var. Bu anlaşmaların bazıları günümüzde zaten gerçekleşiyor ve bunun Mormon kitabının öğretilerinde de görebiliriz ki bu peygamberlikler günümüzde gerçekleşmektedir. Mormon kitabı bizim de Tanrı anlaşmalı insanları olduğumuzu takdir ediyor. Bizim işimiz bu sözlerin günümüzde gerçekleştiğidir. Kişisel tanıklık olmaktır. Bu ne kadar heyecan verici bir zaman içinde yaşadığımız. İbrahim'in soyu olarak İsrail kabileleri rahiplik yetkisine ve Tanrı'nın ilkelerine sayesindeki kutsamalar sahip olmuşlardı. Ama sonunda insanlar isyan ettiler. Peygamberleri öldürdüler ve Efendi tarafından cezalandırdılar. 10 kabile Asur İmparatorluğu tarafından esir düşürüldü. Tabii ki bu 10 tane kabile Tanrı tarafından kaybolmadı. 2 kalan kabile ise isyankarlıklarından dolayı kısa bir süre devam etti ve sonra Babillere esir düştüler. Geri döndüklerinde Efendiden ileri geldiler ve fakat Tanrı'yı dinlemediler. onu reddettiler ve kötülediler. Zaten fakat açıda çeken baba yemin etti ve dedi ki seni sevmeyenlerin yanına dahil edeceğim ve bütün uluslara yollayacağım. Dağlar İsrail'in toplanması için Tanrı'nın verdiği söz eşitçe çarpıcıydı. Yeşaya, örneğin son günlerde çok dağılmış ve süzülmüş insanlara hızla mesajlarını gönderiyordu önceden. Bu tekrardan birleşme sözü kutsal yazılarda da geçtiği gibi aynı İsrail'in dağılmasındaki peygamberlik sözleri gibi bu sözlerde gerçekleşecek. Efendi İsa Mesih Çarmıh'ta gerilmesinden bir süre sonra önce kilisesini kurmuştu. Buna havarileri, peygamberleri, yetmişleri, öğretmenleri ve buna benzer şeyleri dahil etmişti. Ve usta havarileri dünyanın değişik yerlerine bu sevindirici haberi öğretmek için göndermişti. Bir zaman geçtikten sonra bu kuralın kilise ruhsal çöküşe doğru gitmeye başladı. Öğrettikleri ve öğretilenler değiştirildi. Bu çöküş veya inançtan düşme havari Pavlus'tan önceden söylendiği gibi başlarına geldi. Pavlus Efendi'nin bu inançtan düşme şöyle demişti. Bu büyük inançtan düşme her önceki dönemde sonundaki yolu izleyecek dua ederek geldi. İlk dönem Adem'di ve sonra Hanok ve İbrahim, Musa ve diğerleri. Bu peygamberlerin her birinin önemli bir misyonu vardı. Bu da Efendi İsa Mesih'in öğrettiklerini insanlara öğretmek. Her dönemdeki bu öğrettikler insanları yardım etmek içindi. Fakat dinsel çöküş de sonuçlandı. Bu yüzden her şeye göre limitliydi, zamana ve yerine göre. Yerle limitliydi çünkü ufak bir yerlere sahiplerdi. Bu yüzden tam bir restorasyona ihtiyaç vardı. Allah Baba ve İsa Mesih bu yeni zaman peygamber olması için Yusuf Smith'i çağırdı. Önceki zamanların bütün güçleri onun tarafından restore edilecekti. Bu, bütün zamanların dönemdeki dönemler gibi mekanla veya zamanla kısıtlı kalmayacaktı bu sefer. Fakat bütün dünyayı kapsayacaktı. Peter ve Pavlus tarafından edilen peygamberliklere göre bütün şeyler bu yeni dönemde restore edilecekti. Bu yüzden restorasyonun bir parçası olarak uzun beklenen, dağılmış olan İsrail'in toplanma zamanı gelmişti. Efendinin ikinci gelişi için bunun olması gerekliydi. Toplanma doktrini son zaman azizlerin İsa Mesih Kilisesi'nin önemli bir öğretilerinden bir tanesidir. Efendi dedi ki, sana işaret veriyorum. Benim insanım, o İsrailevi, uzun dağılımlarından onları içeri toplayacağım ve onların arasından tekrar Siyon'u kuracağım. Mormon kitabının gelişi, Efendinin İsrail'i toplanmaya başladığının bütün dünyaya bir işareti ve İbrahim, İshak ve Yakup'la yaptığı anlaşmanın gerçekleşmesidir. Biz sadece bu doktrini öğretmiyoruz, fakat içine katılıyoruz. Perdenin her iki tarafında olan efendilerin seçilmiş kullarının bir araya getirmesinde yardımcı olmak için bunu yapıyoruz. Mormon kitabı bu iş için merkezi temsil eder. Toplanma doktrinini açıklar. İnsanların İsa Mesih hakkında öğrenmelerine, onun sevindirici haberine inanmalarına ve kilisesine katılmalarına neden olur. Aslında eğer Mormon kitabı olmasaydı, söz verilen İsrail'in toplanması başlayamazdı. Bizim için İbrahim peygamberin şanlı ismi çok önemlidir. Bu kutsal kitabın bütün kelimelerinden daha fazla restorasyon içindeki vahiylerde geçmektedir. İbrahim peygamber bütün kilise üyelerine bağlıdır. Efendi İbrahim'in anlaşmasını lütuf içinde bizim günümüzde tekrardan dile getirmiştir. Tapınakta İbrahim, İshak ve Yakub'un tohumları olarak önemli olacak kutsamalar alıyoruz. Bu yeni dönem Allah tarafından toplanma vakti olarak önceden hem yukarıda hem de dünyada görülmüştür. Peter restorasyon geleceğini dinden düşüş döneminden sonra geleceğini biliyordu. Transfigürasyon dağında Tanrı ile olan Peter şöyle dedi. Tövbe et ve değiş ki günahların karansın ki o bütün yapmış olduğun şeylerin Tanrı önünde hatırlayacağın zaman geldiğinde. Tanrım eski çağlardan beri kutsal peygamberlerin ağzından bildiğini gibi her şeyin yeniden düzenleneceği zamanına dek İsa'nın gökte kalmasını gerektiğini söylemişti. Modern zamanda Havari Peter, Yuhanna ve James krallığın anahtarı, son zamanların sevindirici dönemi ve o zamanların bütün efendiler tarafından yollandılar ki göklerde ve yerlerdeki olan herkesi bir araya getirebilsinler.
In the year
1830'da Yusuf Smith bütün şeylerin İlyas restorasyonunu getirecek anahtarını buna sahip olan dönem bir haberci tarafından öğrendi. İlyas tarafından öğrendi. 6 yıl sonra Kirtland Tapınağı tekrar açıldı. Efendi o kutsal evi kabul ettikten sonra rahiplik anahtarlarını göksel haberciler geldi. Hazreti Musa Yusuf'la görüştü ve dünyanın dört bir yanından İsrail'in toplanma anahtarını ve kuzeydeki topraklardan 10 kabileyi yönetimini verdi. Bundan sonra İlyas peygamber göründü, İshaya peygamber göründü ve İbrahim dispansiyonunu verdi. İbrahim dönemini verdi. Sonra İshaya peygamberler geldi ve dedi ki, Malaki peygamber tarafından konuşulan sözlerin zamanı geldi artık. İshaya peygamber, kötü gün gelmeden önce Efendinin o göndereceğine, Efendinin göndereceğine tanıklık verdi. Nedeni ise, o babaları yöneklerinin çocuklarına, çocukların ise babalarını döndürecek, öyle ki gelip ülkeyi lanetleyecek, yok etmeyecek. Merhametli bir şekilde İsa'ya gelme davetiyesi sevindirici haberin değmeden önlerine uzatıldılar. Hazırlıkların bir parçası dünyadakilerin eforlarını gerektirir. Soy ağacı, aile grup defterlerini topluyoruz ve bireyleri ve aileleri efendi çatısının altında toplamak için tapınak işlerini yapıyoruz. Bu dünyada İsrail'in toplanması için misyoner görevi çok önemlidir. Efendinin hizmetkarları bu restorasyonu bildirmek için dünyaya değişik yerlerine görev yapmaktadırlar misyonerler. Birçok ulusta misyonerlerimiz dağılmış İsrail'i aramaktadırlar. Onları koyaların deliklerinden alabilmekler ve eski günlerdeki gibi onları aramaktayız. İsa Mesih'e gelme seçimi fiziksel ve yerine gelme oysa kişisel bir bağlılıktır. İnsanlar kendi değildir kaldıkları evlerini bırakmadan Efendinin tanıklığına getirilebilsinler. Doğru kilisenin ilk kuruluşlarında din değiştirme göçmesi içine kaldı. Fakat şimdi toplanma her ulusta meydana geliyor. Efendi Siyon'un kurulmasını insanları doğduğu topraklardan da uluslardan da oluşturmasını buyurdu. Kutsal yazılar insanların dağlıktan topraklardan ve söz verildikleri topraklardan oluşması da önceden söylenmişti. Eğer ulus kendi insanın bulunduğu toprakları yeridir. Her ulus. Brezilya'daki insanların toplanma yeri Brezilya, Nijerya'daki insanların toplanma yeri Nijerya, Koreler için de Kore ve böyle gidiyor. Siyon kalbin içindeki yerdir. Siyon iyi kalpli doğru azizler neredeyse oradadır. Bastırılmış metinler, iletişim ve buluşma yerleri öyle şeyler ki her kilise üyesi doktrine, anahtara, ilkelere, sevindirici haberi kutsal yazılarına her nerede olurlarsa olsunlar ulaşırlar. Ruhsal olarak güvenlik her zaman kişinin nasıl yaşadığına bağlıdır. Fakat nerede yaşadığına bağlı değildir. Her topraktaki azizler Efendinin kutsamalarına eşit oranda sahiptirler. Yüce Allah'ın bu işi doğrudur. O yaşıyor. İsa Mesih'tir. Bu onun kilisesidir. Söz verilen İsrail'in toplanmasında dahil ederek kilisenin ilahi kaderini tamamlamak için onun kilisesi yeniden günümüzde restore edilmiştir. Başkan Gordon B. Hinckley Allah'ın bir peygamberidir. İsa Mesih adına bunların hepsini söylüyorum. Amin.
We're grateful to the choir.
Bu sabahki çok güzel müzik için Tabernacle Korosu'na içten teşekkürlerimizi iletiyoruz. Şimdi memnuniyetle konuşmam vereceğim. Benim sözlerimden sonra koro gelin hey şükran dolu insanlar gelini söyleyeceğiz. Ondan sonra kapanış duası 70'lerden Elder W. Doug Shamet tarafından verilecek. Ve bu konferans son bölümü bu öğleden sonra 2'de başlayacak. Ve şimdi sevgili kardeşler, önce kişisel bir konudan bahsedeyim. Kilise başkanı bütün kiliseye aittir. Onun hayatı kendisine ait değildir. Onun görevi hizmet etmektir. Hepinizin de bildiği gibi, şu an yaşım ilerlemiş durumda. 97 yaşı içindeyim. Birçok kaynaktan sağlığım hakkında birçok söylentinin olduğunu öğrendim. Bu konuya açıklık getirmek istiyorum. Eğer birkaç ay daha fazla yaşarsam, kiliseye hizmet etmiş en yaşlı başkanı olacağım. Bunu gururlu bir şekilde değil de minnettarlıkla söylüyorum. Ocak ayında büyük bir ameliyat geçirdim. Daha önce bir hastanede yatmış olanların anlayacağı gibi benimki de acıyla dolu bir tecrübeydi. Sonra sorun tedavilere devam edip etmemekti. Ben devam etmeyi seçtim. Doktorlar tedavi sonuçlarını mucize olarak değerlendirdi. Bu iyi sonuçların benim için olan dualarınızdan kaynaklandığından farkındayım. Bu yüzden hepinize çok minnettarım. Ne kadar uzun olacağını bilmesem de Rab yaşamama izin verdi. Ne kadar zamanımın kaldığını bilmeme rağmen görevlerimi en iyi şekilde yerine getirmeye çalışacağım. Bu kadar büyük ve karmaşık bir kiliseyi yönetmek kolay bir şey değil. İlk başkanlığın gözünden hiçbir şey kaçamaz. Büyük kararlar ve harcamalar onların onayı olmadan yapılamaz. Üzerimizdeki sorumluluk ve stres çok büyük. Fakat Rab izin verdikçe çalışmaya devam edeceğiz. Biz geçen Nisan ayında dediğim gibi, biz onun ellerindeyiz. Kendimi hissediyorum, sağlığımda son derece iyi. Benden sonra gelen kişinin seçilme aşaması pürüzsüz ve kilisenin sahibi olan Tanrı'nın isteğine göre olacaktır. Bu yüzden inançla ilerliyoruz. Ve ben bugün bu konuda konuşmak istiyorum. Başlangıçtan beri bu kilise inanç ile ilerledi. İnanç, Peygamber Joseph Smith'in gücüydü. Onu koruluğa dua etmek için gitmesini sağlayan inanç için minnettarım. Mormon kitabını tercüme etmesini ve basılmasını sağlayan inanç için minnettarım. Rabbe dua ederek yaklaşmasıyla duaya cevap olarak Harun ve Melkizedek rahipliklerinin verildiği için minnettarım. Kiliseyi ve kilise düzenini organize etmesini sağlayan inanç için minnettarım. Hayatını bu işin doğruluğunu gösteren bir tanıklık olarak armağan ettiği için ona minnettarım. İnanç aynı zamanda Brigham Young'ın arkasındaki güçtü. Çok büyük sayıdaki insanı Salt Lake Vadisi'ne yerleşmeye getirmesini sağlayan inancı sık sık düşünürüm. Bu yöre hakkında çok az şey biliyordu. Bu yöreyi gelip görerek değil, sadece bir görümde görmüştü. Bu yörenin ne toprağı, ne suyu, ne de iklimi hakkında hiçbir şey biliyordu. Buna rağmen, bu toprakları ilk gördüğünde şüphesiz Burası yerleşmek için doğru yer dedi ve devam edin. Bu aynı şekilde her kilise başkanıyla da böyleydi. Korkun baskısıyla karşılaştıklarında inanç ile ilerlediler. Çekirgeler mahsulleri yediklerinde veya kuraklık ya da don olduğunda veya federal hükümetin baskı yapmasında ya da yakın zamanda gerçekleşen tsunami, deprem değişik yerlerdeki selden zarar görenlere yapılan insanı yardımlarda durum aynıydı. Yardımlaşma cemiyetinin rafları boşaldı. Kilise üyesi olsun olmasın, her inançtan insana milyonlarca dolar yardım yapıldı. Bu yıl Willy ve Martin Kaan'ı grubunun ve onlara katılan Hunt ve Hajid at arabası grubunun gelişinin 150. yıl dönümüdür. Konu hakkında çok yazılıp çizildi ve bu yüzden detaylara inmeme gerek yok. Her biriniz hikayeyi biliyorsunuz. İngiliz adalarından Salt Lake Vadisi'ne kadar olan uzun yolculuğa çıkanların inançla yola çıktıklarını söylemek yeterlidir. Kendilerinin nelerin beklediği hakkında hiçbir bilgileri yoktu. Fakat buna rağmen yola çıktılar. Büyük beklentilerle yolculuklarına başladılar. Beklentilerinin zamanla gerçekleşmemesine rağmen batıya yöneldiler. Yorucu olan yolculukları Platte Nehri'ni izlerken ve Sweetwater Vadisi'ne vardılarında ölümün soğuk eni üzerlerinde hissettiler. Yiyecekleri çok azaldı. Öküzleri öldü ve yiyecekleri yoktu. Fırtınalar hızlandı. Sığınak aradılar ama bulamadılar. Fırtına her taraflarını sarmıştı. Resmen açlıktan öldüler. Birçoğu öldü ve donmuş toprağa gömüldüler. Şans eseri, İngiltere'den yola çıkmış olan Franklin D. Richard yakınlarından geçiyordu. Kendisinin hafif olan at arabaları vardı ve daha çabuk hareket edebiliyordu. Vadiye geldi. Mevsim yılın şimdiki hali gibiydi. Genel konferans başlamıştı. Brigham Young haberi aldığında hemen cemaat önünde ayağa kalkarak şöyle seslendi. Şimdi bu halka konuyu açacağım ve yazıyı elderlara vereceğim. Böylelikle bugün ve yarın konferans süresince konuşabilsinler. Bugün 5 Ekim 1856 tarihinde birçok kardeşimiz ovalarda el arabalarıyla yoldalar ve büyük ihtimalle şu an buradan 1125 kilometre uzaktalar. Onların buraya getirilmesi gerekir ve biz onlara yardım göndermeliyiz. Konuşmanın teması onları buraya getirmektir. Konuşacak olan kardeşlerin teması ovalardaki kardeşlerimizdir ve konu ise bu topluluğun yardımı için oraya gönderilmesi ve kış bastırmadan buraya dönmeleridir. Bugün çobanlarla görüşeceğim ve 60 iyi eşek ve 12 ya da 15 at arabası için ne yarını bekleyeceğim ne de öbürsü günü. Öküz göndermek istemiyorum. İyi atlar ve eşekler istiyorum. Bunlar bu bölgede yetişmektedirler ve onlara ihtiyacımız var. Ayrıca 11 ton una, 40 iyi at arabası sürücüsüne, 60 ya da 65 eşek ya da at grubuna ihtiyacımız var.
I will tell you, said he.
Şu an size inancınız, dininiz ve inanç bildirginiz hakkında bahsetmek istiyorum. Şu an size öğrettiklerimi prensipte yerine getirmezseniz hiçbiriniz Tanrı'nın selestiyal kralına giremezsiniz. Gidin ve şu an ovalarda olan bu kişileri getirin ve onların geçici olarak adlandırdığımız ihtiyaçlarını karşılayın. Aksi takdirde inancınız boşunaymış. Şu an duyduğunuz vaaz boşa gider. Ve bu kişilere söylediğimiz şekilde yardım etmezseniz cehenneme gidersiniz. Derhal atlar, eşekler ve sağlam at arabaları bulundu. Bolca un getirildi. Çabucak, sıcak tutak giyecekler ve yorganlar toplandı. Bir, iki, üç gün içinde yük dolu arabalar yoğun kar altında doğuya doğru ilerledi. Kurtarıcı grup mücadele içindeki azizleri karşılaşınca sanki gökten melek gördüklerini zannettiler. İnsanlar minnettarlıklarından dolayı ağladılar. El arabası grubu yük arabalarını konarak Salt Lake Vadisi'ne daha çabuk zamanda ulaşmaları sağlandı. Yolda 200 kişi ölmüştü ama 1000 kişi kurtuldu. Bu ovalarda ızdırap çekmiş grubun içinde bulunanlardan birisi de eşimin büyük büyük ninesiydi. Hunt at arabasının üyelerinden birisiydi ayrıca. Bugün eşimin mezarı Salt Lake mezarlığında kendisinin büyük büyük ninesinin hemen karşısındadır. Ben Mary Penfold Goblin, kızının kollarında bu vadiye girerken 11 Aralık 1856'da vefat etmiştir. Ve ertesi günde ölmeden önce uzun yolda 3 çocuğunu kaybetmiştir. Geride kalan kızının ise ayakları kötü derecede donmuştu. Ne hikaye ama! Bu hikaye acı çekme, açlık, soğuk ve ölümle dolu. Bu hikaye dolmuş nehirlerden geçmeyle, soğuk esen rüzgarlarla, uzun ve yavaş süren Rocky Ridge tırmanışıyla dolu. Bu anma yıl dönemini geride bırakırken, büyük bir ihtimal unutulabilir. Ama umarım yeniden anlatılır ve gelecek nesillere onlardan önce gelenlerin çektikleri acılar ve inançları hatırlatılır. Onların inançları bizim mirasımızdır. Onların inançları bizlerin şu an rahat bir şekilde olmamız için ödedikleri bedeli hatırlatmak için bir hatıradır. Ama inanç sadece el arabalarıyla gelen öncüler gibi kahramanlıkla dolu olaylarla sergilenmez. Aynı zamanda küçük fakat önemli olaylarda da sergilenir. Şimdi size böyle bir olayı anlatayım. Yaklaşık 120 yıl önce Manti Utah Tapınağı inşa edilirken George Francis Paxman marangoz olarak çalışıyordu. Kendisinin ve genç eşi Martha'nın bir çocukları vardı ve ikincisini de hamileydi. Tapınağın ağır olan doğuya bakan kapılarından birini asarken George'da düğümlenen fıtık oluşmuştu. Çok acı çekiyordu. Martha onu bir yük arabasına koydu ve Nefi şehrine götürdü. Orada bir trene konup provaya getirildi. Kendisi orada vefat etti. Eşi dul kaldı. 62 yıl kendine el işi yaparak baktı. Şimdi izin verirseniz bu hikayeden yola çıkarak nişanlandığımızda eşime bir yüzük verdiğimi belirtmek istiyorum. Evlendiğimizde de ona evlilik yüzüğü taktım. Yüzüğü yıllarca taktı. Bir gün yüzüğünü çıkarıp başka bir altın yüzük taktığını fark ettim. Çok küçük bir evlilik yüzüğüydü. Bu yüzük büyük annesi Martha Elizabeth Evans Paxman'a aitti. Bu yüzük ona kocası önce bahsettiğim George tarafından verilmişti. Bir gün Martha ilkbahar temizliği yapıyormuş. Evdeki eşyaları da çıkarıp evi güzelce temizliyormuş. Çarşaftaki samanları silkelerken eline baktığında yüzüğünün çıkmış olduğunu fark etmiş. Her yere dikkatlice bakmış. Sevgili kocasından en son kalan fiziksel hatıraymış. Yataktaki bütün samanları parmaklarıyla tek tek aramış. Fakat yüzüğü bulamamış. Gözlerinden yaşlar akmış. Sonra diz çöküp içtenlikle Rabb'e yüzüğü bulabilmesi için yalvarmış. Gözlerini açtığında yere bakınca yüzüğü görmüş. Şimdi bu aynı yüzük elimde. Küçük olduğu için herkesin görmesi zor. 18 ayar altın, eski ve bükülmüş. Fakat çok içtenlikle Rabb'e yakaran bir dulun inancını sembolize ediyor. Böyle bir inanç tez canlının kaynağıdır. Umudun ve güvenin kokudur. Böyle bir basit bir inanca hepimizin çok ihtiyacı vardır. Devam ede gelen bu yüce amaçta artan inanca hepimizin çok ihtiyacı vardır. Onsuz bu iş durgunlaşır. Onunla ilaç hiç kimseyi durduramaz. Kurtarıcı şöyle demiştir. İnancınız az olduğu için zira doğrusu sizedir. Sizde bir hardal tanesi kadar inanç olursa siz bu dağı buradan şuraya göç dersiniz ve göçer. Ve size hiçbir şey imkansız olmaz. Oğlu Helaman'a Alma şöyle seslendi. Onlara tövbe edip Rab İsa Mesih'e iman etmelerini vaaz et. Onlara kendilerini alçaltıp yumuşak huylu ve alçak gönüllü olmalarını öğret. Onlara Rab İsa Mesih'e olan imanları ile şeytanın her ayartmasına karşı durmalarını öğret. Umarım Rab bize bu büyük amacı ortak olan bizleri inançlı kutsar. Umarım gece ışığıyla aydınlatan bir mum gibi inanç ışığıyla yönlendiriliriz. Umarım inanç önümüzden gündüz bulutu gibi gider. Bu yüzden alçak gönüllülükle inancı gücü olan yüce ve kutsal ismi olan Rabbi İsa Mesih adıyla dua ederim. Amin.
Our Father in heaven, we express our heartfelt gratitude.
Sevgili cennetteki babamız, bugün burada bütün sevgimizi, saygımızı bildiriyoruz. Muhteşem bir müzik. Bizi kutsa ve hayatlarımızı daha iyi olsun, ailelerimiz kutsansın ve İsa Mesih'in öğretisini ve mesajını paylaşalım. Ve bu kutsal mesaj için ve Joseph Smith için çok teşekkürüz. Ve onların bizim için yaptıkları bu fedakarlık için minnettarız. Başkanımız, Peygamberimiz Gordon B. Hinckley'i kutsa, ona güç ver. Ona neşe, hizmetinde yardım ver. Ve 12'leri kutsa ve liderlerimizi koru, misyonerlerimizi koru ve onlara başarı ver, kutsal mesajı paylaşmalarında ve İsa Mesih'in kefaretini hatırlamamızda bize hep yardımcı ol ve bizleri kutsa, emirlerini yerine getirdikçe ve senin sevgini layık olmaya çalıştıkça bütün bunları İsa Mesih adıyla söylüyorum. Amin.
This has been a broadcast of the 176th Semi-Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Speakers were selected from the general authorities and general officers of the church. Music was provided by the Mormon Tabernacle Choir. This broadcast has been furnished as a public service by Bonneville Communications. Any reproduction, recording, transcription, or other use of this program without written consent is prohibited.